Ayrım 42.
Aydınlanma değil merhamet, Gogol'ün izinde bir. Alev al atlı. Ey uhnem, ey uhnem. 1826 numaralı odam gözüme olduğundan da hırpani göründü. Orta halli bir ailenin üniversite kazanmış oğluna, Ankara'nın uzak semtlerinden birinde can hıraş bir gayretle, oradan buradan topladığı eşyalarla döşediği bekar eviydi sanki. Anlaşılan gece boyu duyduklarımı ışıkla boğmak istiyormuşum, yatağın üzerine oturup başucumdaki abajura takılı 40 mumluk ampul ölü gözü gibi yandığı için öfkelendiğimi hatırlıyorum. Tasarrufu yanlış yerde yapıyorlar. Ve hemen ardından, sana ne be kadın, sana ne? Sert bir hareket yapmış olmalıyım, abajurun altındaki kitabın yaldızları gözüme aldı. The Collected Short Stories of Nikolay Vasilievich Gogol. Bir ona bir odanın genel manzarasına bakmış, Gogol'ün de en az Rusya otel kadar gerçek olduğunu söylemiştim kendime. Daha olmadı, kendi Rusyanı kendin yap. O gece kendime yaptığım Rusya şöyle bir iklim. Dikanka Kilisesi'nin sakristanının anlattığına göre Foma Grigorovich'in bir anlattığını bir daha anlatmamak gibi garip bir huyu vardı ki ölümüne kadar sürdü. Bizzat kendisinden duyduğunuz bir şeyi yeniden anlatmasını istediğinizde bambaşka bir hikayeyle ortaya çıkar ya da eskiden söylediklerini öylesine değiştirirdi ki tanıyamazdınız. Günlerden bir gün yıllık panayırlarımızda rastladığımız o her türlü eski giysi el atan, dilenen hatta çalan ve her ay belki de her hafta bildiğimiz alfabe boyutlarında kötü kitaplar basan tefecilere benzeyen bir bey, Foma Grigorovich'in ağzından şu anlatacağım hikayeyi aldı ve bastı. Grigorovich hikayeyi anlattığını tümüyle unutmuştu ama bezelye yeşilli kaftanlar giyinmiş o genç adam elinde içinde Foma'nın hikayesi olan küçük kitap Poltava'dan çıkageldi ve bize gösterdi. Grigorovich yakın gözlüklerini takıp bakmak üzereyken camlarını iplikle bağlayıp bal mumu ile sabitlemeyi unuttuğunu hatırladı, kitabı bana uzattı. Okuma yazma hakkında bir şeyler bildiğim ve gözlükle kullanmadığım için okuma işini ben üstlendim. Bir iki sayfa çevirmemiştim ki elini elimin üstüne koydu, durdurdu beni. ''Yeter, önce söyle bana, o okuduğun nedir?'' İtiraf etmeliyim ki sorusu şaşırttı beni. ''Ne? Ne mi okuyorum? Foma Grigorovich, senin anlattıklarını okuyorum işte.'' Bunların benim anlattıklarım olduğunu sana kim söylüyor? Niye? Daha ne istiyorsun? İşte burada basılı yazıyor. Şu sakristan tarafından nakledilen hikaye. Onu basan adamın kafasına tüküreyim. Moskovalı işportacı iti yalan söylüyor. Ben onu mu söyledim? Sanki dinlerken aklı başka yerdeydi. Dinle bak, ben sana hikayeyi anlatayım. Masaya geçtik ve başladı. Mekanı cennet olsun, öbür dünyada sadece beyaz ekmekler, ballı haşhaş kurabiyeleri yesin. Benim büyük babam çok güzel hikaye anlatırdı. O anlatmaya başladığında bütün gün yerinden kıpırdayamaz dinlerdin. Ama büyük babamın hikayelerinin en önemli yanı hiçbirisinin yalan olmamasıydı. Ne diyorsa oydu. 3 gündür ağzına bir lokma girmemiş günümüz meddahları gibi yalanlar atıp insanın şapkasını kapıp evden kaçmaya zorlamazdı. Büyük babam ömrü boyunca yalan söylemedi. Şimdi sana onun harikulade hikayelerinden birisini anlatacağım. Hükümet dairelerinde katiplik yapan bir sürü akıllı adam var. Bunlar resmi evrakları bile okuyabilirler. Ama ellerine basit bir dua kitabı tutuştur, ilk harfini olsun çıkarma, sonra da dişlerini göstere göstere alay ederler. Bu adamlar senin onlara söylediğin her şeyle alay ederler. Bir gün bunlardan birisi gelir ve cadılara inanmadığını söyler. Evet, hamdolsun Allah'a, ben bu dünyada çok uzun yaşadım. Günah çıkarırken bile burunlarını enfiye çeker gibi kolayca yalan söyleyen kâfirler gördüm. Ama bu adamlar cadıların var olduklarını inkar ediyorlar. Gördükleri rüyayı bile anlatmazlar. Neyse, boşver onları. 100 yıl kadar önce kimsenin bizim köyümüzü tanıyamazdı. Köy değil, mezraydı, en yoksulundan bir mezra. 10 tane kadar perişan çiftlik evi sıvasız ve kötü çatılmış olarak ekeneklerin orasına burasına dağılmışlardı. Hayvanların ya da arabaların muhafaza edilebilecekleri doğru dürüst bir avlu ya da sundurma yoktu. Bu varlıklı olanların yaşam biçimiydi. Ve bizim kardeşlerimizi, yani yoksulları arıyorduysanız, işte yerdeki delik, o delik aslında bir odaydı. Orada Allah'ın yarattığı insanların yaşadığını delikten sızan dumandan anlar sorardınız. Peki neden? Neden insanlar yer altında yaşıyorlar? Nedeni tümüyle yoksulluk değildi. Hemen herkes bir dönem eşkıya kazak hayatı sürmüş, yabancı diyarlardan hakkı sayılır ganimet toplamıştı. Yer altında yaşamalarının nedeni iyi bir ahşap ev inşa etmekte yarar görmemeleriydi. Ülkenin her yanında insanlar, Kırımlılar, Polonyalılar, Litvanyalılar çapulculuğa devam ediyorlardı. Her an kendi yurttaşlarının da baskın verip neleri var neleri yok talan etmeleri hayli mümkündü. Her şey mümkündü. Bu deliklerden birinde bir adam, daha doğrusu insan şeklinde bir şeytan yaşardı. Nereden gelip nereye gittiğini kimse bilmezdi. Arada bir ortalarda dolaşır, sarhoş olur ve sanki havada erimiş gibi geride hiçbir iz bırakmadan aniden kaybolurdu. Sonra gene gökten inmiş gibi ortaya çıkar, köyün ana sokağında uçar gibi dolaşır, tanıdığı kazakları bir araya toplar, gelsin şarkılar, kahkahalar. Para boldu, vodka su gibi akardı. Güzel kızlarla konuşur, onlara istediklerinden fazla kurdeleler, küpeler, boncuklar verirdi. Güzel kızların ondan hediye almaktan çekindikleri doğrudur. Allah bilir hangi pis ellerden geçmişti bu hediyeler. Büyük babamın o zamanlar basavruyup dedikleri bu şeytan, adamın sıkça gittiği bir meyhanesi olan havası, dünyada hiçbir kuvvet beni bu adamdan hediye kabul etmeye zorlayamaz derdi. Ama kim karşı durabilirdi ki? Adam kaşlarını çattığında herkes korkar, yan gözle baktığına kim bilir ayakların seni nerelere sürüklerdi. Öte yandan hediyeyi alsan, ertesi gece bataklıktan boynuzu bir iblis çıkar, hediye boncukları taktığını görürse boynunu sıkar, hediye yüzüğü taktığını görürse parmağını ısırır, kurdeleleri taktığını görürse tutar saçından sürüklerdi. Öyleyse Allah bu hediyeleri alan herkesin yardımcısı olsun. Lakin bir müşkül daha vardı, hediyelerden kurtulmak mümkün değildi. Suya atsan şeytani yüzük ya da kolye su yüzüne çıkar, yüzer gelir eline yapışırdı. Köyde adını yanlış hatırlamıyorsam, Saint Pantaleon diye bir kilise vardı. O kilisede Peder Afanasi isimli bir papaz yaşardı. Basavruyuk'un Paskalya'da bile kiliseye gitmediğini gören bu peder, onu cezalandırmaya ve tövbe etmeye zorlamaya karar verdi. Ve biliyor musun, canını zor kurtardı. "Kendine gel efendi!" diye bağırdı adam. "Boğazından aşağı bir tas kaynar kutya dökülmesini istemiyorsan, başkalarının işine karışmayı bırakıp kendi işine bakmayı öğren." Tövbe etmesini bilmeyen böyle bir adamla ne yapılabilir ki? Peder Afanasi de tuttu, kim Basavruyuk'la ahbaplık ederse onun İsa'nın Ortodos Kilisesi'nin düşmanı, insan ırkından olmayan bir Katolik sayılacağını ilan etti. Köyde belki de annesinin babasının adını kimse hatırlamadığı için yetim Piotr dedikleri bir işçisi olan Korj adında bir kazak vardı. Kilise büyükleri ebeveynlerinin Piotr'u ikinci yılında salgından öldüklerini söylüyorlardı. Ama benim büyük babamın halası bunu kabul etmiyor. Piotr'u ana baba yakıştırmaya çalışıyordu. Oysa zavallı Piotr'un ana baba ihtiyacı bizim geçen kışın karına duyduğumuz ihtiyaçtan daha fazla değildi. Halam Piotr'un babasının Zaporojye'de olduğunu, orada Türkler tarafından esir alındığını, kim bilir ne işkenceler gördüğünü, sonra bir gün kendisini harem ağası kılığına sokup kaçtığını anlatıyordu. Ne ki Piotr'un ana babasının nerede olduğu, ne kara kaşlı kara gözlü kızları ne de delikanlıların umurundaydı. Onların bütün söyledikleri Piotr'un yeni bir paltosu, kırmızı kuşağı, üstünde şık bir mavi tacı olan kara kuzu derisinden kasketi olsa, belinden bir Türk kılıcı sarksa, elinde bir kırbacı, ağzında güzel bir piposu olsa, onunla hiçbir delikanlının boy ölçüşemeyeceğiydi. Ama ne yazık ki zavallı Piotr'un tüm sahip olduğu, üzerinde bir Yahudinin cebindeki altın meteliklerden fazla delikler olan gri bir gabardin paltoydu. Daha da kötüsü, Korj'un emsali görülmemiş güzellikte bir kızı vardı. Büyük babamın halasının söylediğine göre, ki bilirsin bir kadın için diğer bir kadının güzel olduğunu söylemek şeytanın elini öpmekten bile zordur. Bu kazak kızının yanakları Allah'ın şebneminde yıkanıp yapraklarını oynasın diye güneşe açan pes pembe gelincikler kadar dolgun ve tazeydi. Kaşları, parlak gözlerinin üstünde günümüz genç kızlarının köylerine gelen Moskovalı işportacıların sepetlerinden haçlarını ya da altınlarını boyunlarına asmak için aldıkları siyah kordonlar gibiydi. Delikanlıların gördüklerinde dudaklarını yaladıkları küçük ağzı, bülbüllerin şarkılarını mırıldanması için yapılmış gibiydi. Kuzgun kanatları gibi siyah, keten filizleri kadar yumuşak saçları bukleler halinde omuzlarına dökülüyorlardı. O zamanlar bizim genç kızlarımız saçlarını domuz kuyrukları gibi örüp güzel mavi kurdelelerle süslemezlerdi. Tepemi örten eski yüne karışmış beyazlara, yanımda diken gibi bitmiş dikilen ihtiyar karıya rağmen onu öpmek istemediysem, bir daha kilisede Alleluya söylemek nasip olmasın. Şimdi kızlarla oğlanlar yan yana gelince ne olur bilirsin. Pidorka'nın Piotr'uyla lafladığı yerde alacakaranlıkta kırmızı çizmelerin topukları görünürdü, ama Korj asla bir şeylerden şüphelenmezdi. Sonra bir gün, besbelli ki iblisin kışkırtmasıyla, Piotr genç kızın gül dudaklarını etrafında kim var kim yok bakmadan bütün kalbiyle öpmeyi aklına koydu. Ve aynı iblis, it oğlu it, rüyasında aç görsün inşallah, ihtiyar kır sakalın aynı anda aptal gibi kapıyı açmasını sağladı. Korj dondu kaldı, çenesi düştü, yere yığılmamak için kapıya yapıştı. O talihsiz buseler adamı dehşete düşürdü. Kendine gelince büyük babasının av kırbacını duvardan aldı. Piotr'un sırtında çalışmaya başlayınca, Pidorka'nın 6 yaşındaki kardeşi bir yerden fırladı geldi, babasının bacaklarına yapıştı. Baba, baba, Piotr'u dövme diye haykırmaya başladı. Adam ne yapsın? Baba kalbi taştan değildir. Tuttu kırbacı kapının arkasındaki yerine astı. Kendini kolla Piotr. Eğer bir daha benim kulübeme hatta pencereme gelir de kara bıyıkların yok olmaz, kara buklelerin tepeni terk ezlerse bana da Terenti Korj demesinler. Bunu dedikten sonra Piotr'un ensesine yumruğunun tadını öyle bir tattırdı ki delikanlının dünyası karardı ve evden fırladı gitti. Böylece öpüşmelerinin sonu geldi. Kumruları hüzün kaplarken, köyde altın işlemeli, bıyıklı, kılıçlı, mahmuzlu ve cepleri bizim sakristan tarasın her gün kiliseye gittiği gibi, Korjar'ın evine dadanan bir lehin ortaya çıktığı rivayeti yayıldı. Şimdi kara kaşlı kızı olan bir babanın evine niye misafir gidildiği iyi bilinir. Nitekim günlerden bir gün Pidorka kardeşi İvas'ın ellerine yapıştı ve ağlamaya başladı. İvas, sevgili İvas, İvas, aşkım İvas, altın çocuğum, bir ok gibi Piotr'a uç. Her şeyi anlat. Ela gözlerini öpmek isterdim. Güzel yüzünü öpmek isterdim ama kaderim izin vermiyor. Yakan gözyaşlarımla birden fazla mendil ıslattım. Kalbim ağır, hüzünlüyüm. Ve kendi babam düşman bana. Sevmediğim o lehle evlenmeyeceğim. Ona de ki düğün hazırlıkları yapıyorlar ama bizim düğünümüzde müzik olmayacak. Tulumlar ve kemanlar yerine papazlar şarkı söyleyecekler. Damatla dans etmeyeceğim, beni dışarı taşıyacaklar. Çınar ağacındaki kovuğum karanlık, çok karanlık olacak ve damında baca yerine dikili bir haç olacak. Masum çocuk Pidorka'nın sözlerini kekeleyerek naklettiğinde Piotr taş kesilmiş gibi kaldı, yerinden kıpırdayamadı. Ve ben, sefil ben, Kırım'a, Türkiye'ye gidip altın kazanmayı, sana zengin olmuş olarak dönmeyi düşünmüştüm güzelim. Ama böyle olmayacak, üzerimde nazar var. Benim de düğünüm olacak aziz sevgilim ama o düğünde ruhbanlar olmayacak. Üstümde papa değil kara bir karga gaklayacak. Issız da konaklayacağım. Koyu mavi bir bulut çatımı çakacak. Ela gözlerimi bir kartal oyacak. Kazak kemiklerini yağmur sürükleyecek, hortumlar kurutacak. Lakin kimim ki ben, neyi kime şikayet edeyim ki? Belli ki Allah böyle istemiş, eğer kaybolacaksam kaybolayım. Ve Piotr doğrudan meyhaneye gitti. İyi insanların sabah ayinine gittiği saatte Piotr'ı meyhanede gören müteveffa büyük babamın halası biraz şaşırdı. Bir testi yaklaşık yarım kova vodka istediğini duyduğunda rüya gördüğünü sandı. Zavallı genç adam acısını boğmaya çalışıyordu ama nafile. Tahta kurusundan daha acı olan içki dilini eşek arıları gibi soktu, testiyi yere fırlattı. ''Yeterince üzüldün kazak'' dedi kalın bir ses arkasından. Piotr döndü baktı, basavr yuktu. ''Ih ne yüz! Saçları fırça, gözleri boğa gözleriydi.'' Senin neye ihtiyacın olduğunu biliyorum işte. Kemerine asılı deri cüzdanı şıkırdatırken şeytan gibi gülüyordu. Piotr titredi. Ah ha ha, nasıl da parlıyorlar diye gürledi altınları avucuna dökerken. Ha ha ha, nasıl da şıkırdıyorlar. Ve bunların tümünün karşılığında senden tek bir şey istiyorum. İblis diye inledi Piotr. Ver onları, her şeyi yapmaya hazırım. El sıkıştılar. Basavriyup tam zamanı Piotr dedi. Yarın vaftiz Saint Johanna'nın yortusu. Eyrelti otu yılda bir kez bugün çiçek açar. Yarın gece yarısı seni ayı uçurumunda bekleyeceğim. Hiç sanmam ki tavuklar ev sahibesinin getireceği yemlerini Piotr'ın ertesi geceyi beklediği kadar heyecanla beklemiş olsunlar. Ağaçların gölgeleri uzuyorlar mı diye baktı. Güneş kızarıyor mu diye baktı. Ne kadar baktıysa o kadar sabırsızlandı. Anlaşılan Allah'ın güneşi başka bir yerde batmak niyetindeydi. Gün bitmek bilmedi. Sonunda oldu. Gökyüzünün kızıla boyanan yanı kararmaya durdu. Tarlalara soğuk indi. Ortalık giderek daha kasvetli oldu. Sonunda adam akıllı karanlık bastı. Çok şükür kalbi göğsünden fırlayacak gibi dışarı çıktı ve sık koruluğun arasından ayı uçurumu denilen derin çukura yürüdü. Basavriyuk onu orada bekliyordu. O kadar karanlıktı ki 3 adım ötesini göremiyordun. El ele tutuştular, sık dikenlerin arasından düşe kalka uçurumdan aşağı indiler. Sonunda bir açıklığa ulaştılar. Piotr etrafına bakındı, buraya daha önce hiç inmemişti. Basavriyuk durdu. İlerideki 3 tepeciği görüyor musun? O tepeciklerde sayısız çiçekler vardır ama bir tekini bile kopartamazsın. Bir güç seni alıkoyar. Lakin eğrelti otu çiçek açtığında hemen yakala ve kopar. Arkanda ne olursa olsun dönüp bakma. Piotr birkaç soru sormak istedi ama döndüğünde Basavriyuk ortadan kaybolmuştu. Tepeciklere yaklaştı, çiçekler de neredeydiler? Bir tane olsun göremedi. Etrafta bozkır çimenleri büyümüş, zengin bitki örtüsü her şeyi saklamıştı. Lakin bir şimşek çaktı ve Piotr önündeki çiçek tarhını gördü. Hepsi harikulade, hepsi hiç görülmedik ve ortalarında eğrelti otunun gösterişsiz tomurcukları. Yanlış gördüğünü düşünerek kollarını göğsünde kavuşturdu, öylece durdu.
Ayrım sonu.